Ayrım 6.
Yüksek Yönetim Merkezi'nin bir araya getirdiği, birbirini tanımayan insanlardan oluşan bu kalabalıkta yetenekler gömülü, erdemler gizli, kötülükler cezasız kalır. İşten göz açamayan yönetici hiçbir şeyi göremez olur. Devlet yönetimi küçük memurlara kalır. Merkezden uzaktaki birçok görevlinin yan çizmek ya da atlatmak istediği genel yetkiyi ayakta tutmak için alınması gereken önlemler ise tüm kamu hizmetlerini soğurur. Geriye halkın mutluluğuna harcanacak hiçbir şey kalmaz. Bir şeyler kalacak olursa onu da gerektiğinde savunmasına harcayacaktır. Çatısına göre fazla büyüyen bir gövde kendi ağırlığı altında işte böyle ezilip yok olur. Öte yandan devlet kendini sağlamlaştırmak, er geç uğrayacağı sarsıntılara göğüs germek, ayakta kalabilmek için harcayacak çabalara katlanabilmek için sağlam bir temel oluşturmak zorundadır. Çünkü halkların tümünde onları birbirine karşı sürekli devindiren bir çeşit merkez kaç güç vardır. Onun etkisiyle uluslar, Descartes'in burgaçları gibi komşuları zararına büyüme eğilimi gösterirler. Bu nedenle güçsüzler çok geçmeden yutulma tehlikesiyle karşılaşırlar ve hiçbiri tüm öteki uluslarla basıncı aşağı yukarı eşitleyecek bir denge kurup varlığını koruyamaz. Tüm bunlardan da anlaşılacağı gibi genişlemek için de daralmak için de bir takım nedenler var. Ve bu ikisi arasında devletin korunmasına en elverişli orantıyı bulmak bir devlet adamı için hiç de kolay değil. Genişleme nedenleri ancak dışsal ve görece olduğundan bunların içsel ve saltık olan daralma nedenlerine bağımlı olmaları gerektiği pekala söylenebilir. İlk aranması gereken sağlam ve güçlü bir ana yapıdır. Ayrıca geniş toprakların sağlayacağı kaynaklardan çok iyi bir yönetimin vereceği güce güvenmek gerekir. Bununla birlikte yeni topraklar ele geçirmelerini zorunlu kılacak biçimde kurulmuş öyle devletler görüldü ki bu zorunluluk anayasalarında bile yer alıyordu ve onlar ayakta kalabilmek için sürekli büyümek zorundaydılar. Söz konusu devletler büyümeleri sona erdiğinde düşüşün kaçınılmaz olacağını bilmekle birlikte bu mutlu zorunluluktan belki de çok hoşnuttular. 10. Bölüm Süreyi. Bir siyasal oyunu ölçüye vurmanın iki yolu vardır. Toprağının genişliğine ve halkının sayısına bakılır. Devletin gerçek büyüklüğünü ölçmek için bu iki ölçü arasında uygun bir oran vardır. Devleti insanlar kurar, insanları da toprak besler. Dolayısıyla bu oran şöyle olmalıdır. Halkın geçimine yetecek ölçüde toprak, toprağın besleyebileceği ölçüde insan. Belli sayıdaki halkın erişebileceği doruk güç işte bu orantı içinde bulunur. Çünkü toprak fazlaysa korunması o ölçüde külfetli, ekip biçmesi güç, ürünü gereğinden fazla olur. Bu da çok geçmeden toprağın savunulması için savaşmayı gerektirir. Toprak yeterli değilse devlet eksiğini gidermekte komşuların insafa gelmelerini bekler duruma düşer. Bu ise yeterli toprak için saldırı savaşları gerektirir. Durumu gereği ticaret ve savaştan başka seçeneği bulunmayan bir halk özünde güçsüz demektir. Komşularına ve olayların gidişine bağımlıdır. Yaşamı her zaman için belirsiz ve kısadır. Ya başka halkları boyunduruğu altına alıp durumda değişiklik yapar ya da kendisi boyunduruk altına girer ve bir hiç olur. Özgür kalabilmesi büyüyüp küçülmesine bağlıdır ancak. Toprak büyüklüğü ile insan sayısı arasında birbirine yeterli olmaları bakımından değişmez bir oran kurulamaz. Çünkü verimlilikleri, ürünlerinin türü, iklimleri açısından toprakların gösterdiği niteliksel ayrımlıkların yanında o topraklarda yaşayan insanların yaratılışları da ayrımlıklar gösterir. Kimi halk verimli bir ülkede az tüketir. Kimisi verimsiz topraklarda çok tüketir. Ayrıca kadınların az ya da çok doğurgan olmalarını, ülkenin az ya da çok nüfusa elverişliliğini, yasacının yapacağı yasalarla nüfusa bulunmayı umduğu katkıyı da hesaba katmak gerekir. Çünkü yasacının kararını gördükleri üzerine değil, öngörüler üzerine oturtması ve nüfusun o günkü durumuna göre değil, ileride ister istemez alacağı duruma göre karar vermesi gerekir. Engebelerin de içinde bulunduğu bin bir nedenden ötürü yeterli olduğu sanılandan fazla toprağın elde edilmesi gerekebilir ya da elde edilmesi kolaylaşır. Örneğin orman, otlak gibi doğal nimetlerin daha az emek gerektirdiği, düzlük yerlere göre kadınların daha doğurgan olduklarının deneyimle bilindiği, eğimli geniş topraklarında ekime elverişli çok az düzlüğün bulunduğu dağlık memleketlerde insanlar alabildiğine yayılırlar. Buna karşılık deniz kıyısında hemen tümüyle verimsiz kayalıklarda ve kumsallarda sıkış tıkış otururlar. Çünkü buralarda toprak ürünlerinin yerini büyük ölçüde deniz ürünleri tutar. İnsanlar korsanlardan korunmak için toplu yaşamak zorundadır ve çünkü ülkenin nüfus fazlalığını buralardan kolonilere göndermek daha kolaydır. Bir halk oluşturmak için gerekli olan bu koşullara hiçbirinin yerini tutmayan fakat kendisi olmadığı zaman ötekileri de yararsız kılan bir başka koşulu daha eklemek gerek. Barışın bolluğundan yararlanma. Çünkü bir devletin oluşma günleri bir taburun oluşma günleri gibi yapısının direnmeye en az, yok olmaya en çok elverişli olduğu günlerdir. Herkesin genel tehlikeyi unutup kendi derdine düştüğü kaynaşma anlarından çok salt kargaşanın egemen olduğu anlarda daha çok dayanıp karşı konabilir. Böyle bunalımlı zamanlarda bir savaş, açlık ya da ayaklanma patlak vermeye görsün, devletin çöküşü kaçınılmaz olur. Böyle fırtınalı zamanlarda da birçok hükümet kurulmuştur kurulmasına, fakat devleti yıkanlar da yine bu hükümetler olmuştur. Devleti zorla ele geçirenler, halkın soğukkanlıyken hiçbir biçimde kabul etmeyeceği yıkıcı yasaları bu kez yılgısından yararlanıp koymak için karışıklıklar çıkarır ya da böyle karışıklık zamanlarını seçerler. Bu zaman seçimi yasaların, yasacının işi mi yoksa zorbanın işi mi olduğunu ayrımlamaya yarayan en şaşmaz yollardan biridir. Peki hangi halk yasaya elverişlidir? Köken ve çıkar birliğiyle ya da anlaşmayla birbirine bağlı olmakla birlikte henüz yasaların gerçek boyunduruğu altına girmemiş, kökleşmiş alışkanlıkları, kör inançları bulunmayan, ansızın istilaya uğrayıp ezilmekten korkmayan, komşularının kavgalarına karışmadan her birine karşı tek başına karşı koyabilen ya da birinin yardımıyla ötekini püskürtebilen, üyeleri birbirini tanıyan, kimsenin taşıyabileceğinden ağır yük altına girmeye zorlanmadığı, öteki halklardan hiçbirini vazgeçilmez görmediği gibi hiçbirince de vazgeçilmez görülmeyen, dipnot, iki komşu ulustan biri öteki olmadan yapamıyorsa bu durum birincisi için çok ağır, ikincisi için ise çok tehlikelidir. Böyle durumlarda her aklı başında ulus ötekini bu bağımlılıktan bir an önce kurtarmaya bakacaktır. Meksika İmparatorluğu toprakları içinde kalan Tlaxcala Cumhuriyeti, Meksikalılardan tuz satın almaktan, hatta bedava kabul etmektense tuz kullanmaktan vazgeçmeyi yeğledi. Bilge Tlaxcalalılar bu cömertliğin altındaki tuzağı görmüşlerdi. Özgürlüklerini korudular ve o koca imparatorluğun içine hapsolup kalmış bu minik devlet sonunda büyük devletin yıkılmasına neden oldu. Ne varsın ne de yoksul olup kendi yağıyla kavrulabilen ve son olarak da eski bir halkın dirençkenliğiyle yeni bir halkın uysallığını kendine birleştiren bir halk. Yasama işini güçleştiren şey kurulması gerekenden çok yıkılması gereken şeydir. Ve bu konuda başarıyı böylesine ender kılan doğanın yalınlığıyla toplumun gereksinmelerini bir arada bulmanın olanaksızlığıdır. Tüm bu koşulların bir araya gelmesi gerçekten güçtür. İyi yasalanmış devletlere de zaten bu yüzden az rastlanır. Avrupa'da yasama konusunda yeteneği olan bir ülke hala var. O da Korsika Adası. Bu yiğit halkın özgürlüğüne kavuşması ve onu savunmada gösterdiği yüreklilik ve direşkenlik, yani sebatkarlık, bilge kişilerin çıkıp onlara bu özgürlüğün nasıl korunacağını öğretmesine değer. Günün birinde bu küçük adanın Avrupa'yı şaşırtacağı yönünde bir önsezi var içimde. 11. bölüm. Çeşitli yasama dizgeleri. Her yasama dizgesinin amacı olması gereken genel yararın ne olduğu araştırılırsa bunun belli başlı iki şeye indirgenebileceği görülür. Özgürlük ve eşitlik. Özgürlük, çünkü her özel bağımlılık devletin oyunundan eksilmiş bir o denli güç demektir. Eşitlik, çünkü eşitlik olmadan özgürlük olmaz. Yurttaşlar topluluğu için özgürlüğün ne olduğunu daha önce söylemiştim. Eşitliğe gelince bu sözcükten güç ve varsılık düzeylerinin herkes için kesin kez aynı olacağı anlamını değil, güç konusunda bunun her çeşit zorbalığın üzerinde olması ve her zaman yasalar ve toplum gereği kullanılması, varsılık konusunda ise yurttaşlardan hiçbirinin bir başka yurttaşı satın alabilecek denli varsıl, hiçbirinin de kendini satmak zorunda kalacak denli yoksul olmaması gerektiği anlamı çıkartılmalı. Dipnot. Devleti sağlamlaştırmak mı istiyorsunuz? İki ucu olabildiğince birbirine yaklaştırın. Ne aşırı varlıklıların ne de aşırı yoksulların bulunmasına izin verin. Birbirinden doğal olarak ayrılmayan her iki durumda genel yarar için aynı ölçüde zararlıdır. Birinden zorbalığı körükleyenler, ötekinden zorbalar çıkar. Kamu özgürlüğünü satılık mal durumuna bunlar getirir. Biri satar, öteki alır. Bunun içinde büyüklerin mal, mülk ve saygınlık, küçüklerin ise cimrilik ve açgözlülük bakımlarından ölçülü olmaları gerekir. Bu eşitlik uygulamada yeri olmayan bir ham hayaldir diyorlar. Kötüye kullanılması önlenemediğine göre o zaman en azından bir düzene sokmaya çalışmak gerekmez mi? Fakat tüm iyi kurumlar için geçerli olan bu genel amaçlar her ülkede gerek yerel durum gerek halkın öz yapısından doğan ilişkilere göre değiştirilmeli ve her halka bu ilişkiler göz önünde tutularak özünde en iyi olmasa bile o devlete en iyi gidecek özel bir yasalar dizgesi getirilmeli. Örneğin toprak nankör ve kısır mı ya da ülke üstündeki nüfusa göre çok mu dar? Sanayiden ve zanaatten yana çevirin yüzünüzü. Bunlardan elde edeceğiniz ürünleri siz de olmayanlarla değiştirirsiniz. Tersine zengin ovalarınız, verimli yamaçlarınız mı var? Verimli topraklarda insan sıkıntısı mı çekiyorsunuz? tüm emeğinizi tarıma verin. Tarım insanları çoğaltır. Buna karşılık zanaati bir yana bırakın. Çünkü zanaat zaten az olan nüfusu birkaç noktada toplar ve ülkeyi ıssızlaştırır. Dipnot. Madame Dergens'ın dış tecimin kimi dalları genel olarak bir krallık için gerçek bir yarar sağlamaz. Bazı kişileri, bilemediğiniz bazı kentleri zenginleştirebilir. Fakat tüm ulus bu tecimden hiçbir şey kazanmaz ve halkın durumu düzelmez diyor. Geniş ve elverişli kıyılarda mı yaşıyorsunuz? Denizi gemilerle kaplayın. Tecimi ve denizciliği ilerletin. Kısa fakat parlak bir yaşam sürersiniz. Dalgalar kıyılarınızda yalçın kayalardan başka dövecek bir şey bulamıyor mu? O zaman barbar olarak kalın ve balıkla beslenin. Çok daha dingin, hatta çok daha iyi ve kesinlikle de mutlu bir yaşam sürersiniz. Kısacası tüm halklar için geçerli ilkeler dışında her halkın kendisine özel bir düzen getiren ve yasalarının kendine özgü olmasını gerektiren bir takım nedenleri var. Nitekim bir zamanlar İbranilerin ve yakın geçmişte de Arapların başlıca amaçları dindi. Atinalılarınki yazımdı. Kartaca ve Sur'unki tecimdi. Rodos'unki deniz gücüydü. Sparta'nınki savaştı ve Roma'nınki erdemdi. Esprit de Suiz'in yani yasaların ruhu Montesquieu'nun yazarı, yasacının yasaları bu amaçlardan her birine nedenle ustalıkla uydurduğunu sayısız örnekle göstermiştir. Her şeyde yol yordam gözetilirse doğal ilişkiler ve yasalar her zaman aynı noktalarda birbirlerine uyum sağlarlar. Ve yasalar da adeta bu ilişkileri güvence altına almaktan, onlara eşlik etmekten ve onları düzeltmekten başka bir şey yapmazlar. Bu durumda devletin ana yapısı gerçekten sağlam ve uzun ömürlü olur. Fakat yasacı amacında yanılır da eşyanın doğasından doğan ilkeden ayrı bir ilkeye esas alır. Doğa köleliğe yatkınken yasacı özgürlüğü, doğa zenginliğe yatkınken yasacı nüfusu, doğa barışa yatkınken yasacı savaşı amaç edinirse o zaman yasaların giderek zayıfladığı, ana yapının bozulduğu görülecek ve devlet yok oluncaya ya da değişinceye ve yenilmesi olanaksız doğa kendisini dayatıp kabul ettirinceye değin çalkalanıp duracaktır. 12. Bölüm Yasa Çeşitleri. Bütünü düzene sokmak ya da kamu işlerini alabildiğince en iyi biçimi vermek için dikkat alınması gereken çeşitli ilişkiler var. Önce bütünün kendi üzerindeki etkisi yani bütünün bütünle ilişkisi ya da egemen varlığın devletle ilişkisi vardır. Ve bu ilişki ileride göreceğimiz gibi ara ilişkilerden oluşmuştur. Bu ilişkiyi düzenleyen yasalara siyasal yasalar denir. Temelde yasalar adını da alırlar ve yasalar olsa uygun ise bu ad yerinde demektir. Çünkü her devlette onu düzenlemenin bir en iyi yolu varsa bu yolu bulan halk ona sımsıkı sarılmalıdır. Ama kurulan düzen kötüyse düzenin iyi olmasını engelleyen yasaları neden temel yasalar olarak kabul etmeli? Zaten her durumda bir halk kendi yasaları en iyi yasalar bile olsa onları değiştirme hakkına sahiptir. Kendine kötülük etmek istiyorsa onu bundan alıkoymaya kimin hakkı olabilir? İkinci ilişki üyelerin birbirleriyle ya da bütünle olan ilişkileridir ve bu ilişkiler birincisinde olabildiğince küçük, ikincisinde olabildiğince büyük olmalıdır. Öyle ki her yurttaş tüm öteki yurttaşlara karşı tam bir bağımsızlık, siteye karşı da aşırı bir bağımlılık içinde olsun. Bu ise hep aynı yollardan yapılır. Çünkü yalnız devletin gücü üyelerine özgürlük sağlayabilir. Yurttaşlık yasaları da bu ikinci ilişkiden doğar. Üçüncü bir ilişki çeşidi de insanla yasa arasında düşünülebilir. O da cezaya boyun eğmeme ilişkisidir ve bu ceza yasalarının konma nedenidir. Bu yasalar temelde ayrı bir tür yasa olmaktan çok tüm öteki yasaların yaptırım gücünü oluştururlar. Bu üç çeşit yasaya hepsinden önemli bir dördüncü yasa eklenir. Bu yasa mermer ya da tunç levhalara değil insan yüreğine kazınır ve devletin gerçek anayasasını oluşturur. Her gün daha çok güçlenir. Öteki yasalar eskidi ya da öldü mü onları canlandırır ya da onların yerini alır. Halkı yasalar bütününün ruhuna bağlı tutar ve buyruk gücünün yerine alışkanlığın gücünü koyar belli etmeksizin. Törelerden, geleneklerden ve özellikle de kamuoyundan söz ediyorum. Bizim siyasacıların bilmediği ama tüm öteki yasaların başarısını sağlayan şeydir bu. Büyük yasacının özel yönetmeliklerle uğraşıyor görünürken gizliden gizliye ilgilendiği şeydir bu. Çünkü yönetmelikler kubbenin kemerleri ise çok daha yavaş oluşan görenekler bu kemerlerin kilit taşlarıdır. Çeşitli türdeki bu yasalar arasında benim konumla ilgili olanlar ise yalnızca hükümet biçimiyle ilgili olan siyasal yasalar. Üçüncü kitap. Çeşitli hükümet biçimlerinden söz etmeden önce hükümet sözcüğünün şimdiye değin iyice açıklanmamış olan tam anlamını saptamaya çalışalım. Birinci bölüm genel anlamında hükümet. Okuyucu bu bölümün ivecen davranarak okunmaması gerektiği ve dikkatsizler için ayrı bir becerim olmadığı konusunda uyarırım. Özgürce yapılan her eylemi oluşturan iki neden vardır. Biri içsel yani edimi belirleyen istenç, öteki fiziksel yani edimi yerine getiren güç. Ben bir nesneye doğru yürüdüğüm zaman önce ona gitmeyi istemeliyim, sonra da ayaklarımın beni oraya götürmesi gerek. Kötürüm biri koşmak istese, sağlam biri ise koşmak istemese, ikisi de oldukları yerde kalır. Siyasal bütünde de aynı etkenler geçerlidir. Onda da hem gücü hem istenci ayrımlar, birine yasama gücü, ötekine yürütme gücü deriz. Bunların katılımı olmadan siyasal oyununda hiçbir şey yapılamaz, yapılmamalıdır da. Yasama gücünün halka ait olduğunu ve ondan başkası da ait olamayacağını gördük. Öte yandan bundan önce konan ilkelerden de kolayca anlaşılacağı gibi yürütme gücü, yasacı ya da egemen varlık gibi genel bütüne ait olamaz. Çünkü bu güç özel bir takım edimlerden başka bir şey değildir. Bu özel edimlerin ise yasa ile ilgileri yoktur. Dolayısıyla tüm edimleri yasa demek olan egemen varlıkla da ilintili değillerdir. Öyleyse kamu gücünü birleştiren ve onu genel istencin gösterdiği yönlerde çalıştıran, devletle egemen varlık arasında iletişim sağlayan, ruhla beden birleşmesinin insanda yaptığını kamusal varlıkta yapan özgür bir etkenin olması gerek. İşte devletin içinde hükümetin varlık nedeni de budur. Fakat nedendir bilinmez, hükümet uygulayıcısı olduğu egemen varlıkla karıştırılır hep. Öyleyse hükümet nedir? Uyruklar ile egemen varlık arasında iletişimi sağlamak için kurulmuş, yasaları uygulamakla ve gerek yurttaş özgürlüğünü, gerek siyasal özgürlüğü korumakla görevli aracı bir oyrudur hükümet. Bu bütünün üyelerine bakan ya da kral, yani yönetici denir. Bunun tümüne birden de hükümdar, yani prince adı verilir. Dipnot: gerçekte de Venedik'te Kolegya, Doş katılmadığı zaman bile Serenissim Prince, yani hükümdarların en dürüstü denirdi. Kolegya, Doj'un dışında 16 soylu, 6 danışman ve 3 magistradan oluşan bakanlar kurulu görünümündeki oluşum. Magistrato, yargıç. Doj, Venedik monarkına verilen ad. Bir halkın kendini başkanların buyruğu altına sokma ediminin hiçbir biçimde sözleşme sayılamayacağını savlayanlar bu durumda çok haklılar. Bu geçici bir görevden, bir işten başka bir şey değildir kesinlikle. Ve bu işlevi yerine getirenler, egemen varlığın yalınç birer görevlisi olarak onun kendilerine emanet ettiği gücü yine onun adına kullanmaktadırlar. Egemen varlık, emanet ettiği bu etkiyi sınırlayabilir. Değişikliğe uğratabilir ve dilediği zaman da geriye alabilir. Çünkü böyle bir hakkın tümden devri, toplumsal bütünün doğasına aykırı olduğundan birleşmenin amacına ters düşer. Demek ki ben hükümet ya da yüce yönetim diye yürütme gücünün meşru biçimde kullanılmasına, hükümdar ya da yüksek görevli diye de bu yönetim işini üstlenen kimseye ya da bütüne diyorum. Hükümette ise ara güçler bulunur. Bu güçler arasındaki oranlar bütünün bütüne ya da egemen varlığın devlete oranlarını belirler. Egemen varlığın devlete oranı kesiksiz bir oranın dış terimleri, yani dışları arasındaki oranlarla kıyaslanabilir ki bu orantının iç terimi, yani içleri, hükümettir. Dipnot: Jean-Jacques Rousseau burada bir bütünün parçalarıyla bütün arasındaki bağıntıyı tanımlamak için matematikte kullanılan orantı kavramından yararlanmak istiyor. Klasik A bölü B eşittir C bölü D orantısında A ile D'yi dışlar, B ile C'yi ortalar ya da içler deniyordu. Bugün orantı öğeleri A ve C ve B ve D ikilileri olmak üzere iki orantılı dizi söz konusu edilerek ele alınmaktadır. Egemen varlığın verdiği buyrukları hükümet alır ve halka aktarır. Devletin dengede olması için hükümetin çarpımı ya da kendi özgücüyle hem egemen varlık hem de uyruk durumunda olan yurttaşların çarpımı ya da gücü arasında eşitlik olması gerekir. Bu üç öğeden herhangi biri ise ancak orantı bozulduğu zaman değiştirilebilir. Egemen varlık yönetmeye ya da yönetici yasa yapmaya ya da uyruklar yasaları çiğnemeye başladılar mı düzenin yerini karışıklık alır. Güç ile istenç birlikte yürümez olur ve çözünen devlet ya zorbalığa kayar ya da kargaşaya. Ve nasıl her oran arasında tek bir orantısal ortalama varsa bir devlette de tek bir iyi hükümet olasılığı vardır. Fakat bir halkın ilişkilerini binbir çeşit olay değiştirebildiğine göre değişik hükümetler başka başka halklara iyi gelebileceği gibi aynı halka da değişik zamanlarda çeşitli hükümetler iyi gelebilir. Bu iki uç arasında bulunabilecek değişik oranlar konusunda bir fikir vermek için kolay tanımlanabilir bir oran olmasından ötürü halkın sayısından örnek vereceğim. Devlet 10 bin yurttaştan oluşuyor diyelim. Egemen varlık ancak ortaklaşa bir bütün olarak düşünülebilir. Ama her kişi uyruk olarak bir birey sayılır. Buna göre egemen varlığın uyruğa oranı 10 binin 1'e oranı gibidir. Yani devletin her üyesinin payına egemen yetkenin tümüyle boyun eğmesidir. İsterse halk 100 bin kişi olsun, uyrukların durumu değişmez. Yurttaşların her biri yine tüm yasaların toplamının etkisi altındadır. Oysa oyu yüzbinde bire indirgenmiştir ve yasaların kaleme alınmasındaki etkisi de 10 kez azalmıştır. Yani uyruk hep tek kişi olarak kalırken egemen varlığın yurttaş sayısına göre oranı yükselmektedir. Bundan da devlet büyüdükçe özgürlük küçülür sonucu çıkar. Ben oran yükselir derken eşitlikten uzaklaşır demek istiyorum. Böylece geometricilerin anladıkları anlamda oran ne denli büyükse yalınç anlamda oran o denli küçüktür. Birinci anlamdaki oran nicelik açısından ele alındığı için üst yani eksponant ile ikinci anlamda özdeşlik açısından düşünüldüğü için benzeşme yani simulotate ile anlatımlanır. Bu durumda özel istençlerin genel istençle yani törelerin yasalarla ilintisi ne ölçüde azalırsa baskıcı gücün de o ölçüde artması gerekir. Öyleyse bir hükümetin iyi olabilmesi için halkın çokluğu oranında kendisinin de daha güçlü olması gerekir. Öte yandan devletin büyümesi, kamu yetkisini emanet olarak ellerinde bulunduranları daha çok kışkırttığından ve ellerindeki erki kötüye kullanma bakımından onlara daha çok olanak verdiğinden, hükümet halkı dizginlemek için ne denli güçlü olmak zorundaysa, egemen varlıkta bu hükümeti dizginlemek için o denli güçlü olmak zorundadır. Burada saltık güçten değil, devletin çeşitli parçalarının görece gücünden söz ediyorum. Bu ikili orandan egemen varlık, hükümdar ve halk arasındaki bu eksiksiz orantının keyfe bağlı olmadığı, tersine siyasal bütünün doğasının kaçınılmaz bir sonucu olduğu sonucu çıkar. Bir başka sonuç daha çıkar. Dışlardan biri, yani uyruk olarak halk, değişmediği ve birimle gösterildiği için ikili oran arttıkça ya da eksildikçe yalınç oranda aynı biçimde artar ya da eksilir. Dolayısıyla içler de değişir. Bu da gösteriyor ki tek ve saltık bir hükümet biçimi yoktur. Ama çeşitli büyüklükte ne denli devlet varsa doğası bakımından ayrı o denli hükümet olabilir. Bu dizgeyi gülünçleştirmek amacıyla o orantılı ortalamayı bulup hükümeti kurmak için halk sayısının karekökünü almam gerektiğini söyleyenlere yanıtım şu. Ben bu sayıyı yalnızca örnek olsun diye aldım. Sözünü ettiğim oranlar yalnızca insan sayısıyla değil, bir sürü nedenden doğan eylemlerin niceliğiyle ölçülür genel olarak. Ayrıca demek istediğimi az sözle anlatmak için bir ara geometri terimleri kullandıysam da içsel niceliklerde geometrinin kesinliğine yer olmadığını bilmiyor değilim. Hükümet onu içine alan büyük siyasal bütünün küçük bir örneğidir. Bir takım yetkileri olan, egemen varlık gibi etkin, devlet gibi edilgin bir tüzel kişidir hükümet ve benzeri başka oranları ayrıştırılabilir. Bu ayrışmadan ortaya yeni bir orantı, ondan da yönetim görevleri sıralamasına göre daha başka bir orantı çıkar. Ta ki bölünemez bir orta terime yani içlere, yani tek bir başkana ya da yüce yöneticiye varılsın. O da bu eş artınlı dizinin ortasında üleşke derneği yani serisiyle sayı derneği arasındaki birim gibi gösterilebilir. Artık hükümete bu terim bolluğu karşısında bocalamadan devlet içinde halktan ve egemen varlıktan ayrı ikisinin ortasındaki bir aracı gözüyle bakmakla yetinelim. Bu iki bütün arasında şu önemli ayrılık vardır. Devlet kendiliğinden vardır. Hükümet ise ancak egemen varlıkla var olabilir.